Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Bugün yine Yakamoz'la karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Cengiz Aktar da hattımızın diğer ucunda. Cengiz Bey günaydın.
Günaydın Gülten.
Sevgili dinleyiciler bugün Libya'yı konuşacağız. Ancak oyuncuların sayısı giderek artmaya başladı bu denklemde, bu oyunda. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde Moskova'da bir zirve gerçekleştirildi. Türkiye, Rusya ev sahipliğinde, aslında Rusya'nın ev sahipliğinde Türkiye'nin de katıldığı Libya'daki tarafları ateşkes masasına oturtan bir zirveydi. Ancak son anda Halife Hafter, yani Türkiye'nin karşısında olduğu grubun lideri anlaşma masasından çekildi. Birkaç gün süre istedi. Sonra da Türkiye'nin tutumunu gerekçe göstererek ateşkes anlaşması imzalanamadı. Türkiye buna çok öfkelendi. Zira Libya'ya asker gönderme kararı almıştı. Hatırlayacaksınız tezkere çıkarmıştı. Özellikle Erdoğan bu tutumun ardından bir açıklama yaparak Libya'ya asker gönderiyoruz dedi kararlı bir şekilde. Sonrasında Berlin devreye girdi ve aslında daha önceden kararlaştırılmış bir zirve 19 Ocak'ta başlayacak. Burada da kıyamet kopuyor çünkü davet edilmeyen ülkeler var. Yunanistan gibi mesela. Halbuki Doğu Akdeniz denkleminin, yani Libya denkleminin önemli ülkelerinden bir tanesi Yunanistan'da. Kongo gibi meseleyle hiç alakası olmayan bir ülke yine davet edildi. Neler oluyor, neler bitiyor Berlin'in bu tutumunda konuşacağız. Cengiz Bey isterseniz Moskova'dan başlayalım. Moskova'da ne oldu? Kimin teşviki ya da isteğiyle Hafter masayı terk etti? Ne dersiniz?
Şimdi bu Moskova-Berlin süreci diyelim bunun adına. Bunun arasına bir de Atina girdi evvelsi gün. Ve birdenbire Perşembe akşamı Hafter, yani aslında Libya'da bütün ipleri neredeyse elinde tutan siyasetçi ve asker aynı zamanda Atina'ya geldi. Bu oyun diyoruz madem, oyunun kartlarını biraz değiştirdi tabii. Buna da bakacağız tabii. Yani Moskova, Atina, Berlin diyorum ben buna. Şimdi Moskova ile başlayalım. Bu alelacele ve biraz Alaturka, yalapşap hazırlanmış bir toplantıydı. Pazartesi günü Moskova'da cereyan etti adı üstünde. Ondan önce geçen hafta malum Vladimir Putin'le Recep Tayyip Erdoğan ateşkes kararı aldılar. Nedense yani kendi başlarına. Ve bunu dayatmaya çalıştılar taraflara. Yani Trablus hükümetine ve Bingazi hükümetine, öyle diyelim. Çünkü iki tane hükümet var orada. Ve olmadı, tutmadı. Pek çok, yani 24 saat içerisinde, 24 saat bile değil yani çok kısa, dar bir zaman içerisinde epey bir şey olmuş. Misalen Putin Hafter'le görüşmemiş. Ve Hafter de bunu son derece kötü anlamış, algılamış. Bunu bir mesaj olarak almış. Bu soğukluk ve sonunda Moskova'nın bir fiyaskoyla bitmesinin ardında bunu olduğu söyleniyor. Bloomberg'de bununla ilgili bir yazı vardı. Şimdi Alaturka diyorum, bunun üzerinde 2 dakika duralım. Şimdi ne Türkiye'nin ne Rusya'nın esasen barış inşası, efendim ateşkes, ama gerçek bir ateşkes yani, yoksa mesela Suriye'de Rusya bugüne kadar 50 tane ateşkes ilan etti İdlib'de. Hiçbirine uymadı. Hala da uymuyor. Dolayısıyla bu iki ülkenin, yani Türkiye'nin ve Rusya'nın böyle bir barış inşası konusunda bir müktesebatı, bir geçmişi, bilgisi, adeti falan böyle bir şey yok. Dolayısıyla bunlar güçle, kaba kuvvetle siyaset yapan ve kaba kuvvetle dış politika yapan iki ülke. Bunu hiçbir zaman akıldan çıkarmamak lazım. Ya dolayısıyla Moskova'nın fiyaskosu aslında öyle çok da şaşırılacak bir şey değil. Bugüne kadar nerede, hangi ülkede, yani 1980 Afganistan'dan alalım, Rusya'nın bir barış yapıcılık konusunda böyle parmakla gösterilen bir ülke olma hali var. Yok böyle bir şey. Türkiye'de öyle. Yani bu iki ülke aslında çok birbirine benziyor ve ateşkes lafı, barış lafı ağızlarına bile yakışmıyor esasen bu yöneticilerin. Bunu bir kenara koyalım. Şimdi Moskova'dan sonra bu Berlin toplantısı, yarın pazar 19 Ocak'ta yapılacak olan Berlin toplantısı epeydir zaten konuşuluyordu. Ayrıca bu böyle ad hoc günübirlik, yani Moskova toplantısı gibi bir toplantı değil. 2015'ten bu yana Almanya'nın başını çektiği bir süreç var ve bunun esbabı, mucibesi, en temel nedeni, Almanların bu Libya meselesini nezaret etmek istemelerinin nedeni mülteci meselesi. Çünkü Libya 10 yıllardır, Kaddafi döneminden bu yana, Kara Afrika'nın Akdeniz'e çıkış kapısıydı. Bir ülke daha var tabii bu ona benzeyen, Fas. Cezayir ve Tunus'ta böyle bir sorun yok çünkü çok sert bir kontrol var her iki ülkede de. Ama Fas'la ve hele şimdi Libya, yani artık kaosun hüküm sürdüğü Libya, İtalya'ya doğru, bunu biliyoruz, yazın özellikle İtalyan adalarına, özellikle de bu Lampedusa'ya akın akın insan geliyor. Yani. Şimdi Almanların aklında başından itibaren bunun önünü alabilmek için Libya'yı bir şekilde istikrara kavuşturma iddiası vardı. Dolayısıyla 2015'ten bu yana, yani işte neredeyse 4-5 senedir süren bir çalışma bu aslında. Ama Berlin'e ve Almanya'nın diplomasisine yakından bakacak olursak, bunun da aslında bir komedi haline dönüştüğünü görüyoruz. Şimdi saydın az önce, çağrılı ülkeler var. Mesela içerisinde iki tane çok tuhaf ülke var. Biri çağrılı, biri değil. Bir çağrılı olmayan ülke Tunus. Evet. Ya olacak iş değil yani. Ya ki kimin aklına geldi, hangi diplomat bunu önerdi ve nasıl kabul gördü anlamak mümkün değil. Tunus, Libya'nın birebir komşusu. Yani batı komşusu. Buna mukabil Kongo Cumhuriyeti davetli Berlin'e. Şimdi Kongo Cumhuriyeti, Kinshasa yani. Şimdi bunun ardında demin adını ettiğim bu güvenlik endişeleri ve özellikle iltica endişesi var denebilir. Öyle bir şey yok. Çünkü şu sırada Libya'da Avrupa'ya intikal etmek üzere bekleyen on binlerce kara Afrikalının içinde Kongolu yok. Mesela neden Kongo orada? Afrika Birliği dönem başkanı mı? Hayır. Afrika Birliği dönem başkanı da değil. Yani neydi belirsiz, neden orada olduğu belli olmayan bir şekilde Kongo Cumhuriyeti davetli. Ne anlatacaklar, ne diyecekler, yerini bilmezler yani. Öyle derler ya, amiyane tabiriyle. Dolayısıyla yani, böyle bir tuhaf bir toplantı. Şimdi başka davetsizler de var mesela. Suudi Arabistan yok. Birleşik Arap Emirlikleri var. Katar yok. Bu yani Türkiye'nin oradaki askeri varlığının finansörü sonuç itibariyle Katar. Dolayısıyla ya böyle bir tuhaflık. Şimdi bunda buradan ne çıkar? Ama oraya gelmeden önce bu Atina, yani Moskova ile Berlin arasına giren Atina'dan azıcık bahsedelim. Beklenmiyordu açıkçası ama Yunan diplomasisi özellikle tabii davet edilmeyen ülkelerden bir tanesi de Yunanistan. Dolayısıyla o yüzden çıktı zaten bu Atina ziyareti Hafter'in. Ve Yunanistan davet edilmediğini ve edilmeyeceğini anlayınca işi ele aldı ve bence kayda değer bir manevrayla Hafter'i Atina'ya davet etti. Çok üst düzeyde karşılandı. Yani bir devlet başkanı muamelesi gördü açıkçası Atina'da. Bu önemli. Dışişleri Bakanı Dendias'la görüştü. Ardından Başbakan Mitsotakis'le görüştü Hafter. Ve bir dolu karar alındı. Bingazi Tobruk hükümeti öyle diyelim web sitesinde Hafter'in Tunus, Katar, Yunanistan ve Suudi Arabistan'ın da Berlin'e çağrılı olması gerektiğini söylediğini yazdı mesela. Keza bu Türkiye ile Trablus arasında, Libya demeyelim, Trablus arasında imzalanan bu hakikaten yani ipe sapa gelmez bu deniz sınırı, buna geleceğim birazdan, meselesiyle ilgili bunun geçersiz olduğunu söyledi Hafter Atina'da. Yunan tarafı da barış gücüne, yani günün birinde bir barış, yani ateşkes gerçekleşir de bir barış gücü oraya intikal ederse, ettirilirse muhtemelen bu Avrupa Birliği bayrağı altında olacak. Eurocorp tabir edilen, eğer böyle bir şey olursa ki yani oraya gidebilecek tek barış gücü o, öyle gözüküyor bugün itibariyle. Yani Birleşmiş Milletler'in barış gücü değil de Eurocorp, yani Avrupa Birliği'nin barış gücü, onun formülü bulunur. Yeter ki yani bir ortak bir noktada buluşulabilsin ve buna destek vereceğini dile getirdi Atina. Şimdi yani oraya asker yollamak değil. Bu orada bir yanlış anlaşılma var. Para, yani orada şu sırada var olan paralı askerlerin, özellikle de cihatçıların Libya'dan çıkartılması ve ateşkesin denetlenmesi için devriye. Yani bu karada ve denizde olabilir. Buna da dikkat çekelim. Atina'nın teklifi buydu. Şimdi bu tabii işleri biraz karıştırdı. Esasen Berlin, Almanya yani biraz burada şey kaybetti tabii. Yani prestij kaybetti açıkçası.
Cengiz Bey, Yunanistan meselesinde bir nokta daha var. Yunanistan bu şeyden dışlandı ve veto tehdidinden bahsetti. Yani Libya ile ilgili Avrupa Birliği içerisinde alınacak karar süreçlerini veto edeceğini söyledi. Bu konuda Merkel'i de uyardıklarını belirtti Yunan liderler. Peki Yunan medyasında, muhalefetinde ve kamuoyunda Yunan hükümetine yönelik bu konferansa, zirveye davet edilmemesiyle ilgili yöneltilen bir eleştiri var mı? Yani iç siyasete nasıl bir yansıması oldu bunun?
Vardı. Muhalefetin başında olan Tsipras, eski başbakan, ilk yani çağrılmayacağını Yunanistan'ın Berlin'e duyunca bunu telin etti, bunu kritike etti ve bunu kabul edilemez olduğunu söyledi. Ama tabii Hafter kalkıp özel uçakla Atina'ya inince bütün bu eleştiriler berhava oldu tabii, bitti. Dolayısıyla o defter kapandı yani. Yani peki, Berlin'e gitmiş kadar oldu öyle diyelim Yunanistan. Şimdi evet.
Peki Berlin'in bu tutumunun ardında yatan sebeple, çünkü sadece Hafter yanlıları değil, aynı zamanda Katar gibi, siz de söylediniz, Türkiye'nin oradaki finansörü olarak nitelediğiniz Katar bile yok. Acaba yok. Şey mi oldu, hani şey vardı ya geçmişte, bir sağdan bir soldan astık, işte bir o taraftan çağırmadık, bir bu taraftan çağırmadık, dengeyi bulduk gibi.
Hayır, onu da anlarım, onu da anlarım. Onu da anlarım ama niye Tunus yok? Yani burada hakikaten olması, %100 olması gereken bir ülke varsa Tunus. Şimdi yani Yunanistan çağrılmadığı için karıştı ama Tunus da karıştı. Yani Tunus da bir hükümet krizine sebep oldu O uydu, hakikaten beceriksiz Alman diplomasisi. Yani bunu göz ardı edemeyiz. O arada meclis başkanı olan Raşit Ganuşi kalktı, Türkiye'ye gitti. Ve kıyamet koptu Tunus'ta. Bütün muhalefet, bir kere Cumhurbaşkanı zorda kaldı ve bütün muhalefet, senin ne işin var Ankara'da, niye gene oraya el öpmeye gittin diye yerden yere vurdular ve muhtemelen hakkında bir gen soru olacak. Geçer mi geçmez mi belli değil. Yani Raşit Ganuşi'nin, yani Müslüman kardeşlerin Tunus şubesinin diyelim, düşürülme ihtimali var meclis başkanı şu sırada. Ve Tunus'ta kıyamet kopuyor yani. Daha bir kapanmadı dedi defter. Yani mesela bu Berlin açısından çok büyük bir hata. Yani bu kabul edilebilir bir hata değil. Ha, Kongo'yu anlarım, işte Suudi Arabistan'ı, Katar'ı anlarım falan. Yani onların yerine Birleşik Arap Emirlikleri var denebilir, geçilebilir ama yani Yunanistan bile anlaşılabilir belki bir yerde. Konu bu değil falan diye. Kaldı ki bununla ilgili de bir polemik var. Bild gazetesi, Almanya'da yayınlanan Bild Zeitung, Recep Tayyip Erdoğan'ın baskısıyla Alman hükümetinin Yunanistan'ı çağırmadığını söyledi. Ve dün hükümet sözcüsü Seibert, Alman hükümetinin sözcüsü, yalanladı bunu. Yani yalanladı da yani orada bir yani çamur atılmış oldu. Yani en azından böyle bir kuşku yok değil. Kuşku öylesine yok değil ki Berlin'le Ankara'nın arası son derece sıcak. Yani 24 Ocak'ta İstanbul'a geliyor. Bu Alman Üniversitesi'nin kampüsünün, yeni kampüsünün yerleşkesinin açılışı için Merkel. İşte ticaret, al-sat gayet güzel. 8 tane yeni, 6 veya 8 tane denizaltıyı teslim etmek üzere Türkiye'ye, Almanya. Yani işler tıkırında. O yüzden yani teveccüh, yani Almanya'nın, Berlin'in, Alman hükümetinin Türkiye'deki rejime gösterdiği teveccüh öyle böyle değil yani. O yüzden bal gibi Yunanistan'ı oraya çağırma demiş ve diğerlerinin de evet çağırmayalım, Türkiye çok kızıyor demiş olması ihtimal dahilinde. Çünkü sonuçta Almanya, unutmayalım, 1945'ten bu yana, belki ondan da önce bir siyasi cücedir. Yani Almanya'nın siyasete aklı ermez. Bunu bu kadar açık söylüyorum yani. Ve diplomasiye de yansıyor. Mesela şu sırada Dışişleri Bakanı olan Heiko Maas, yani hiç dışişleriyle alakası olmayan bir siyasetçidir. İçişleri Bakanı'ydı eskiden. Nasıl oldu da dışişlerine geldi, getirildi? Ondan önceki Türkiye'nin dostuydu biliyorsun. Bu bir sosyal demokrat vardı. Mevlüt Çavuşoğlu'yla çay içen. Mesela öyle bir adam vardı. Hiçbir şeyden anlamayan ve sadece Türkiye'nin önemli olduğunu söyleyen. Yani Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'sinin önemli olduğunu söyleyen bir adamcağızdı. Sosyal demokrat.
Sigmar Gabriel.
Sigmar Gabriel, evet, Türk dostluğu falan. Yani böyle bir Türk dostluğu var zaten. Bu Schröder var işte, Türkiye'nin en büyük dostu. O da sözüm ona, sosyalist. Evet.
Dostluktan ziyade şöyle bir durum olabilir mi? Şimdi hem Suriye meselesinde hem de Libya meselesinde Batı inisiyatifi Rusya'ya kaptırdı. Yani Rusya bölgede bir oyun kurucu olma sıfatına erişti. Batı yeniden bu inisiyatifi ele almaya çalışarak Rusya'yı bu anlamda bir parça bu Libya üzerinden bu meselede en azından oyuna girerek biraz kenarda tutmaya çalışma niyeti. Yine Berlin'in mülteci meselesi konusunda Türkiye'nin tehditlerinden çok çekiniyor olmasının etkisiyle hem Tunus hem Yunanistan şimdilik Türkiye'nin gönlünü almak için oyun dışı bırakılmış. Sonrasında bir anlaşmaya varıldığında yeniden oyuna denkleme dahil edilecek gibi düşünülebilir mi? Biraz belki stratejik bir manevradan da bahsedilebilir mi? Yoksa hakikaten stratejik aptallık mı?
Şöyle söyleyeyim. Yani Almanya'nın bilgisi, görgüsü, müktesebatı Avrupa Birliği adına Libya'da inisiyatifi ele alma konusunda yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. Yani böyle bir şey yok. Yani Almanya bu işin altından kalkamaz. Yani Fransa olmadan, İtalya olmadan, yani bu özellikle İtalya mesela. Maalesef İtalya'da dökülüyor. İtalya'da sapır sapır dökülüyor. Yani Dışişleri Bakanı bir facia. Başbakan keza öyle. Ne yaptıklarını belli bir. Ne yaptıkları belli değil. Mesela Moskova'ya davet edilmediler onlar da. Yani tuhaf. Yani Türkiye işin başını çekiyor. Ne alakası var? Şimdi yani tekrar ediyorum. Yani bu Avrupa Birliği işi ele almak istiyorsa bu Almanya üzerinden olmaz. Yani bu yetmez yani Almanya. Şimdi burada tabii bir de oyunun yani bütün Moskova, Atina, Berlin, işte Roma, Paris, Fransa'yı unutmayalım. Charles de Gaulle uçak gemisini yolladı. Yola çıktı yani Toulon'dan çıktı gemi. Şimdi bu başkentler arasında bir de Ankara var tabii. Yani Ankara Moskova'da vardı. Ondan sonra Moskova'dan bu yana yani pazartesiden bu yana pek ortalıkta yok esip gürlemenin dışında. Ama yani bu Libya değil de Trablus Türkiye deniz sınırı meselesinde o yaptığı hamleyle işleri epey karıştırdı tabii. Ondan sonra da ardından askeri anlaşma geldi biliyorsun. Şimdi asker yollarız, yolluyoruz, yollayacağız, yollamak üzereyiz falan. Bütün bunlar ortamı tabii fena halde geriyor. Şimdi bu Cihat Yaycı, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı'nın başarısı diyen var. Bu Trablus-Türkiye deniz sınırı meselesinde. Şimdi yani bunun artık diplomasiyle falan da alakası yok. Doğrudan doğruya birebir asker Türkiye'nin dış politikasını belirliyor. Yani işte askerde o kadar bir belirliyor. Yani sonuçta askerin işi savaşmaktır. Diplomasi değildir, değil mi? Ama Türkiye'de bir iş artık oraya gelmiş vaziyette. Her anlamda öyle. Mesela dün akşam bu Perşembe gecesi ve Cuma sabahı yapılan Atina'daki toplantılardan sonra Türkiye'deki bir hacker grubu Yunanistan'ın Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanlığı'nın, Atina Borsası'nın ve birkaç başka kurumun web sitelerini çökertti mesela. Ege üzerindeki uçuşlar tam gaz. Yani bitme yani eskiye nazaran %1000 falan artmış durumda. Deniz sahası ve hava sahası ihlalleri. Artık iş öyle bir yere geldi ki Hulusi Akar, Savunma Bakanı, bu Libya bizden sorulur. Öyle Suudi Arabistan'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden falan değil dedi. Fakat Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir de Mısır'ı ilave etti. Onlar değildir komşusu dedi. Mısır, Libya'nın komşusu değildir dedi Hulusi Akar. Biz komşusuyuz dedi. Deniz komşusuyuz. Yani artık yani bu tam bir distopya haline almış vaziyette. Yani bunun gerçeklikle falan alakası yok. Ayrı bir dünyada yaşıyorlar. Yani ne sınırı yani? Türkiye'de öyle bir sınırı mıdırı yok. Kaldı ki şimdi bu Türkiye'nin varlığı bu önemli bir nokta ve Berlin'de bunun herhalde sonuçlarını göreceğiz. Şimdi bir haftadır Moskova'dan bu yana Bingazi Tobruk hükümetinden gelen bütün mesajlar eğer günün birinde Libya'da bir ateşkes olacaksa bunun içerisinde asla ve kata Türkiye'nin olmaması gerektiği yönünde. Bunu bir kenara yazalım. Bu yani Ankara'nın görmezden geldiği ama görmezden gelinmesi mümkün olmayan bir şart. Yani masaya Hafter yarın bu şartla oturacak. Ve bu sadece sözde veya bir talimat veya bir, yani bir sözel bir yaklaşım da değil bu. Mesela dün birkaç tane petrol musluğu kapatıldı. Çok önemli musluklar bunlar. Yani vanalar kapatıldı. Çünkü Bingazi Tobruk hükümetinin elinde olan bölgedeki vanalardı bunlar. Bu musluğun kapatılması Tripoli'yi, Trablus'u da çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü kaynaklar kesiliyor demek, yani mali kaynaklar kesiliyor. Bunun gerekçesi ne biliyor musun? Ve bunu kesenler orada o bölgelere hakim olan Libya aşiretleri. Söyledikleri bir tek şey var. Bu parayla Türkiye'nin ve Türkiye'nin yolladığı cihatçı kelle alıcıların maaşlarını ödüyorsunuz. Yeter artık dediler. Gerekçe de bu. Yani Türkiye'nin Türkiye'deki kamuoyuna anlatıldığı gibi, bu uyduruk gazetelerde ve basın organlarında söylendiği gibi, Türkiye'nin Libya'da bir oyun kurucu olduğunu söylemek mümkün değil. Aksine Türkiye'nin Libya'da bir sorun, yani sorunun parçası, çözümün değil, sorunun parçası olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani bu açık ve net. Yani yarınki toplantıya böyle gidiliyor. Dolayısıyla yarınki toplantı, mesela bugün Batılılara göz kırpan bir yazı var Politico dergisinde, önemli bir dergidir bu. Amerikalı, bir de Avrupa ayağı var. Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yazısı var, bu sabah çıktı. Ve Libya'da çözüm Türkiye'den geçer diyen böyle güzelleme, yani bir Ankara rejimi güzellemesi. Bu tabii Avrupalıları ne kadar ikna eder? Belli, Almanları ikna edebilir ama bak yeri gelmişken. Ama şunu tekrar ediyorum, yani bu kadar böylesine büyük bir kamburla Berlin'de Türkiye'nin de içinde olacağı bir çözüm asla çıkmaz.
Peki Cengiz Bey, Berlin ikna eder dediniz ama Moskova'nın ikna olmadığı şeyler de var, son zamanlarda görülüyor. Moskova'da Türkiye Putin'in isteğiyle... Evet, masaya oturdu. Tabii. Ancak sonuç alamadı. Haftar masayı terk etti ve Türkiye'yi orada zor duruma istenmeyen aktör olduğunu çok net bir biçimde ortaya koydu. Erdoğan da buna sinirlenerek Libya'ya asker...
Anlamıyor ama. Evet. Anlamıyor ki.
Buna çok sinirlenmiş görünüyor Erdoğan ve Libya'ya asker gönderiyoruz dedi. Ancak Moskova aynı zamanda Türkiye'yi orada masaya oturtmak için belki İdlib kartını masaya sürdü. İdlib'de istediğini anlaşmaya vardı. Bir nevi ateşkese ulaşıldı gibi ama orada devam ediyor. Hem Suriye hem Rusya ediyor İdlib baskısı yapmaya. Oradan yine muhtemelen bir göç olacak. Ve diğer taraftan Hakan Fidan'la Suriye istihbaratının en tepesindeki ismi masaya oturttu. Yani Esad rejimi tanımaya yönelik Moskova'nın istediği o politika tıkır tıkır işliyor ama bunun karşılığında Türkiye ne Suriye'de, İdlib'de ne de Libya'da tam anlamıyla Moskova'dan istediğini alamıyor gibi bir durum da ortaya çıktı. Ne dersiniz?
Elbette canım. Yani öyle tabii. Öyle tabii. Yani çünkü bir daha önceki programların birinde tam da bu noktaya işaret ederek şunu söylemiştim. Yani ister Batı olsun, ister Moskova, Rusya olsun, Türkiye'nin destek verdiği, sponsorize ettiği, yanında durduğu, finanse ettiği cihatçı güçler bu iki güç odağı açısından, yani Batı ve Rusya açısından düşman. Şimdi buradan her şey, hareket ederek bakmak lazım her şeye. Ha, bu arada tabii mış gibi yapar Rusya. Yapıyor da zaten. İkili oynuyor falan. Ama son tahlilde, yani son tahlilde Rusya'nın kendi yaklaşımı, dünya görüşü, Çeçen sorunu, Kafkasya'daki Müslüman topluluklarla ilgili sorunları açısından Rusya'nın cihatçılara sıcak bakması mümkün değil. Son tahlilde Rusya döner dolaşır Türkiye'yi bu konuda yalnız bırakır ve bırakıyor zaten. Ve uzun vade, orta vadede de bırakacaktır. Yani Rusya'nın Türkiye'nin bu oyununu kendi lehine kullanabildiği kadar kullanacağını ama orta vadede Türkiye'nin yanında katiyen durmayacağını bilmemiz gerekiyor. Yani burada bunu Ankara'dakiler biliyor mu? Yani neredeyse %100 eminim ki bilmiyorlar. Hala bu Rusya'nın bu minvalde Türkiye'nin yanında politika üretebileceğini düşünüyorlar. Tabii yanıldıkları yer şu. Türkiye'yi sonuna kadar kullanıyor Rusya, NATO'yu çökertmek için. Yani NATO'nun sözüm ona, Güney Doğu kanadını çökertmek için ki bana sorarsan çoktan çökertti zaten. Artık o Türkiye'ye de ihtiyacı kalmadı. Dolayısıyla çok ilginç bir yılbaşı. Yarın bakalım ne olacak. Ama dediğim gibi yani Türkiye'nin içinde olduğu olacağı bir ateşkes, bir çözüm başlangıcı hiç olası gözükmüyor.
Peki Avrupa askeri...
Çünkü şu, neden şu? Yani Hafter'le Saraç eşit şekilde sahada bulunan iki lider değil. Yani Libya'nın %90 küsürü Hafter'in elinde. Yani burada Saraç'ın bir tek meşruiyeti var. O da tesadüfen vakti zamanında Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış hükümetin başında. O kadar. Onun dışında başka hiçbir meşruiyeti yok.
Peki Avrupa askerinin Libya'ya girmesi bölgede denklemi değiştirme adına ne tür bir etki yapar? Bununla ilgili ne dersiniz?
Vallahi benim orada dediğim gibi yani bu Almanya ile olmaz. Yani Fransa, İtalya ve Fransa eğer Almanya üzerinde bir şey sağlayabilirse bir hakikaten etki sağlayabilir ve Almanya'yı ikna edebilirse o zaman olur. Yani hakikaten Eurocorps'la birlikte bir şeyler yapılabilir ama bu Almanya'nın işte ne şiş yansın ne kebap, aman Tayyip Erdoğan'ı kızdırmayalım, aman o kadar ticaret yapıyoruz, şu kadar 3000 tane şirketimiz var Türkiye'de çalışan falan gibi son derece küçük hesaplara girdiği andan itibaren artı bir de demin adını ettiğin Yunanistan'ın veto tehdidi var. Dolayısıyla Avrupa'dan hiçbir şey çıkmayabilir.
Peki. Herhalde bayağı bir konuştuk Libya, Berlin,
Atina,
Moskova dörtgenini. Evet. Peki o zaman haftaya da belki Berlin tamam. Sonrasındaki gelişmeleri konuşuruz. Bir ateşkes çıkar ya da çıkmaz duruma göre. Buluşmak dileğiyle diyeyim.
Teşekkür ederim. Hoşçakalın.
Evet sevgili dinleyiciler, haftaya bir başka Yakomoz'da yeni gündem maddeleriyle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Özgür düşüncelerin, uzman görüşlerinin buluşma yeri Ahval'in podcast programını dinlediniz. Bizi SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ve Spreaker üzerinden izleyebilirsiniz. Ayrıca mobil telefon uygulamalarımızı yüklemeyi de unutmayın. Ahval, gerçeklerin, doğru bilgilerin ve en renkli sohbetlerin odak noktası. Kulağınız bizde olsun.